8. ayrım, sayfa 139. Hazreti İsa için son çağrı. Bu metni okumaya hazırlanan okuru uyarmak isterim ki bu çalışma yaşamlarının merkezini güncel kaygıların üzerine bina etmiş ortalama Müslümanların kulakları için değildir. Bu çalışma yaşam merkezlerini Hazreti İsa'ya ve onun öğretilerine duydukları katıksız imanın üzerine bina etmiş ortalama Hristiyanların kulakları için de değildir. Her halükarda kendisine yararı dokunmayacak, kendisi için niyetlenilmemiş hiç kimsenin eline geçmemelidir. Özellikle de kendi ebedi yaşamına giden yolu kendileri seçmiş olan Hristiyanların ruhani tarihlerine müdahale etmek gibi bir arzu içinde asla değilim. Benim de bir kurtarıcı olarak gördüğüm İsa'nın insan kişiliğine ya da imajına hakaret etmek gibi bir niyetim yok. Rus Ortodoks, Roma Katolik ya da diğer Hristiyan kiliselerinin yetkililerine meydan okumak gibi bir niyetim olamaz. Bir takım insan yapımı dogmalarının yanlışlığına karşın bir kurum olarak Hristiyanlık bir dereceye kadar da olsa erdemleri ve Hazreti İsa'nın imajını yüceltmeyi başarmıştır. Milyonlarca insanın ruhani hayatları dünyanın dört bir yanına dağılmış Hristiyan kiliseleri ve daha da önemlisi inananların yüreklerinde yaşayan İsa'nın sayesinde sürdürülmektedir. Hristiyanlığın bir kurum olarak yaşamasını sağlayanlar İsa'ya katıksız iman eden müminlerdir. Hayatları İsa'nın ihtişamını yansıtan sayısız büyüklü küçüklü din adamının insanlığın ilerlemesinde paha biçilmez katkıları vardır. Bu nedenle eğer bu risalede Hristiyanlığa Rus baltası ile saldırıyorum gibi görünüyorsam, bunu sadece ilk 500 yılda Hristiyan batıniliği olarak bilinen ve benim asıl Hristiyanlık olduğunu düşündüğüm öğretiyi savunan sayısız sayıdaki kadim hareket, ekol ve cemaatleri göğüslemek ve sindirmek için tertiplenen insan yapımı dogmalar için yapıyorum. Bu risaledeki tek bir kelime bile İsa'nın kutsal kitaplar ya da diğer kadim metinlerdeki sahici öğretisine karşı kaleme alınmış değildir. Eğer İsa'yı Tanrı değil efendi, insanlığın ne olabileceğini gösteren bir örnek, bir ilahi tecessüm olarak görmeyi seçiyorsam, bundan dolayı cezalandırılmayacağımı umarım. Bu metnin en önemli teması insanoğlunun bir İsa bilincinin olduğu ve ilahi bir kıvılcım olan bu bilincin İsa'nınki ile ölçüşebilecek bir yangına dönüştürülebileceğidir. Oysa bu kötülüğün sırlarına dair diğer bilgiler insan yapımı dogma vasıtasıyla bastırılmışlardır. Ben bir Rus Ortodoks olarak doğdum ve özellikle de 20'li yıllarda kilisede bulduğum manevi coşkuyu çok iyi hatırlıyorum. Daha sonraları özellikle de 30'lardan sonra kilisede öğretilen Hristiyanlıkta bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başladım. Böylece diğer tüm dinlerde mündemiş hakikatlerin peşlerine düştüm ve idrak ettim ki bu hakikatler aynı zamanda Hristiyanlıkta mevcuttur. Bunlar ruhun önceden var olduğu gibi yeniden doğmanın mümkün olduğu gibi ve sadece İsa'nın değil herkesin fıtratı icabı Allah'ın oğlu olduğu ve her birimizin İsa gibi olabileceğimize dair hakikatlerdi. Gördüm ki kadim Hristiyan batınları da aynı şeyleri düşünüyorlarmış ancak onların öğretileri Ortodoks Kilisesi tarafından küfür ilan edilmek suretiyle bastırılmış ve yasaklanmış. İsa'nın yaşamına ilişkin bir takım olguların saklandığının da farkına vardım. 10 yıllık bir araştırma ve incelemeden sonra bu metni kaleme almaya ve Hristiyanlık tarihinin ilk 400 yılını ortaya dökmeye karar verdim. Bu metni bulacak olan eğer bir Hristiyan ise onun imandan çıkmasını ya da ihtida etmesini istemiyorum. Hristiyan manevi geleneğini kendisi için yeterli buluyorsa eğer hangi dogmalara inanırsa inansın, kendi imanı ve İsa aşkı gerçek olduğu sürece İsa'nın ona duyduğu aşkın da gerçek olduğunu bilmesini isterim. Benim amacım Hristiyanları yabancılaştırmak değil, seçtikleri dinin tahminlerinin ötesinde derin ve muamma dolu bir din olduğunu göstermektir. Bunun ötesinde bir Hristiyan ile efendisi arasındaki hoca, öğrenci ve kişisel sevgi ilişkisinin mahrem ve kutsal bir ilişki olduğunu ve herhangi bir inanç sistemi olmaksızın sürdürülebileceğini savunuyorum. Dolayısıyla eğer Hristiyanlığın çekirdeğinde bu ilişki varsa, insanın tabiatına, Tanrı ve İsa'ya dair batıl dogmalara ilişkin sözlerimin, bu ilişkilerin ve kişinin ruhani hayatının üzerinde ters etkilerinin olmaması gerekir. Ancak eğer doktrin ve dogmanın ötesindeki bu pravdayı arıyor, tanımlanmamış yükseklikleri boylamaktan, kozmosun sırlarını deşmekten çekinmiyorlarsa, bu risaleyi iyi karşılayabilecek olan başka Hristiyanlar da olacaktır. Diğer birçokları gibi ben de sadece yüzeyi taradım. Buna karşın sizi temin ederim ki İsa'nın yüreğinin sırlarını biriktirmeye değer. Çünkü sonsuz aşkın sırları orada bulunuyor. O halde Hristiyanlığın benim yazacaklarımın değiştiremeyeceği olumlu unsurları var. İsa ve müritleri arasındaki aşk heyecanlı bir duygudaşlıkta gömülük boğulmazsa, müridin yürek şakrasının, ki insanoğlunda aşkın ruhani merkezidir, çevresinde ilahi bir aşka dönüşüp büyüyebilir. İsa müritlerine, siz dünyanın ışığısınız demişti, siz dünyanın tuzusunuz. Dünyanın tuzu her bir tarafa serpilmiş durumdadır. Onlar Hristiyanlığın ve diğer dinlerin fıtratlarındaki en iyiyi kabartan, insanları yanlış yönlere saptıran yanlış dogmaları, davranışları ve temsil ettikleriyle mağlup eden mayalardır. Bu risaleyi dünyanın her yerindeki Hristiyanların ve Hristiyan din adamlarının yüreklerindeki iyiliğe ve ışığa hamd etmemin ve onlarla yürümemiz mümkün olduğu yere kadar yürümenin boynumun borcu olduğu duygusuyla sunuyorum. Birlikte aşamayacağımız bir uçuruma geldiğimizde onların gönüllerindeki İsa'nın ve kutsal olanın önünde eğilecek sonsuz ışığı bulmalarına dua edeceğim. İsa'ya duyduğum aşk ile Peder Mihail Dimitrievich Grinko. Bu risale Nicholas Notovich'in Tibet yazmaları ile Hint ve Müslümanların İsa'nın yeryüzündeki konukluğu ve ileri yaşlardaki Keşmir ziyaretini ayrıntılarıyla nakleden vesikalarının ışığında, Efendimizin 13-30 yaşları arasında kayıp yılları, Hindistan ve Tibet seyahatlerini ve dirilişinden sonraki saklı yıllarını anlatmaktadır. Kendisinin çarmıhtan sağ kurtulup kurtulmadığı şeklindeki tartışmalı meseleyi, gerek Hintlilerin ve gerekse diğer milletlerin vaaz ettikleri öğretilerde uzman olduğunu gösteren kaynakları inceler. Yeni Ahit'te Ortodoksluğun çizdiği çerçeve dışında yorumlanabilecek çok sayıda muammalı hükmün varlığına işaretle, bunlarla kadim dinler ve Hristiyan şeriatına dahil edilmeyen, kimi yok edilmiş, kimi yok sayılmış, sayısız kutsal metinler arasındaki benzerliği ve bağlantıyı ortaya koyar. Özünde çeşitli ve batıni olan sahici Hristiyanlığa, bağnaz bir sözde ilahiyat tarafından vaaz edilen dar görüşü doktrinler aracılığı ile nasıl farklı bir ruh ve kapsam verildiğinin hikayesini anlatır. Eğer bu risale bir şeyi yıkacaksa, İsa'nın Tanrı olması, bizim günahlarımız için O'nun ölmüş olması, bedeninin son gün dirilmesi gibi sahici Hristiyanlığa ait her şeyin keyfi olarak elenmiş, devletin gücüyle bütünleşecek bir dini iktidar yapılanmasını mümkün kılmak suretiyle, inanç özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmiş olan dört İncil'de yer aldığı şeklindeki efsaneyi yıkacaktır. Bu risaleyi bulan Hristiyan komplosu diye bir şeyin var olduğuna şaşıracaktır. Komplo kelimesini komplocuların doğru kabul ettiklerinin, kendilerininkilerden farklı düşüncelerin dokularını bozmak ya da sökmek için bilinçli ya da bilinçsiz toplu hareket veya davranışları anlamında kullanıyorum. Birinci yüzyıldan itibaren Hristiyan itikat umdeleri bağlamında doğru düşünenlerin kendileri olduklarına inanan Ortodokslar, en eski Hristiyan mezhep ve cemaatlerinin doktrinlerini, düşünce özgürlüğünü garantilemeyen, bundan daha da önemlisi, kişinin Tanrı'yı bildiği yoldan aramasına izin vermeyen bir inanç sistemine oturtacak şekilde yeniden düzenlemek ve şekillendirmekle mükellef hissettiler. Ortodoks Hristiyanlığın önderliği, kısa sürede zihin kontrolcüleri ve zihin reformcuları oldular. Hristiyanlığın katıksız ve özgün pınarını temsil ettikleri sanısıyla zaman içinde devasa ciltler ve kilise konseyleri aracılığıyla sahici yerine geçen sözde ilahiyat geliştirdiler. Oysa kayıp Hristiyanlığın öğretileri insan ırkının ruhani gelişmesinin ve yeniden yaşarmasının anahtarlarıydı. Bu anahtarlar sayesinde insanlık İsa'nın zihniyetini eşit ölçüde paylaşabilecekti. Bu anahtarlar aynı zamanda cennet krallığının anahtarlarıydı. İsa bilincinin anahtarlarıydı ki, o bilinçte erkek, kadın, çocuk herkesin hakkı vardı. Bu öğretiyi uygulayan hiç kimse kontrol edilemez, hiç kimse kitle bilincinde kaybolamaz. Yerkürenin üzerinde her birisi bir İsa gibi, iyiyi kötüden ayırt etmeyi bilerek yürür, cehennemin, ölümün anahtarlarına sahip olurlardı. Bu muhteşem dirilişi kim niye durdursun diye sormak zamanıdır. Bunun bir cevabı İsa'nın kurtarıcı ya da salahkar olmasındadır. Onun muradı, insanlığı ölümlülük ve kısıtlanmışlık duygusunun ağırlığından kurtarmak, insanoğlunu yeni bir dünyanın doğacağı ilahi bir hayata fırlatmak, eski dünyaya son verecek yeni bir aydınlanma ve barış çağını başlatmaktı. İsa, Tanrı'nın kendisinin babası olduğunu, yer ve gökyüzündeki tüm güce sahip olduğunu, müritlerinin kendisini yeniden doğuşta izleyeceklerini söyledi. Bu duruşu nedeniyledir ki kilisenin ve devletin öfkesini çekti. Hızla yargıladılar ve idam ettiler. Neden? İktidar sahiplerine ciddi bir tehdit teşkil ediyordu da ondan. İsa'nın öğretilerinin onların yetkilerini ellerinden alacağını biliyorlardı. Güçsüz kalacaklarını biliyorlardı. İsa onları iyi tanır. Siz şeytan babanızın sülbündensiniz der. İnsanoğlunun zihnine ve ruhuna zulmeden yılanlardan her ırkta, her millette bulunduğunu söylerdi. Ortodoksluğun dogmalarını tertipleyenler, müminleri her insanın içinde bir ruhani kıvılcım olduğu, bu kıvılcımın kendisini ilahi kıldığı bilgisinden mahrum etmek hususunda fevkalade dikkatliydiler. Kötülük ve onun nedenleri hakkındaki bilgileri de sakladılar. Umarım ki bu risaleyi bulan Hristiyanlar ve İsa'nın müritleri, bundan böyle oğullarının ve kızlarının haklarını kilisenin iktidar sahibi seçkinlerine yedirmeyecek, Hristiyanlığın sahici ve özgün metinlerini kendileri arayacak, kendileri açık bir kalp ve kafayla inceleyeceklerdir. Matta, Markos, Lukay ve Yuhanna'nınkilerden başka yüzlerce İncil, kaybolmuş İncil vardır ki, bunların kısa bir listesini metnin sonunda sunuyorum. Umarım ki bu risaleyi okuyan müminler onların peşine düşeceklerdir. Yine de tümüyle karanlıkta değiliz. Rus kâşif Nikolas Notovich'in Tibet'in Ladakh şehrindeki Himis Manastırı'nda bulduğu kadim bir Tibet Budist yazması var. Notovich'in 1894'te tercüme ettiği bu yazmada İsa'nın kayıp yıllar diye bilinen senelerde Hindistan ve Pakistan'a geldiği anlatılıyor. Yazmayı gören iki şahit daha var. Swami Abedenanda ve Nikolas Rurich. Sahici olduğuna dair onlar da yemin ediyorlar. Himis yazmasında İsa'dan İssa diye bahsediliyor. Kendisi 13 yaşındayken evden gizlice çıkmış, bir kervana katılmış, Kudüs'ü terk etmiş. Niyeti kendisini kutsal kelamın bilgisinde mükemmelleştirmek için doğuya gitmek, büyük budaların yasalarını incelemekmiş. Pakistan'ın güneydoğusundaki Sindh bölgesini geçtiğinde 14 yaşındaymış. Orada Indus Vadisi'nde yaşayan Aryanlara misafir olmuş. Aryanlar İsa'yı çok sevmişler, kendileriyle kalmasını istemişler. Ama o Juggernaut'ta Brahmin rahiplerinin yanına gidip Vedaları okuyup öğrenmek istemiş. Rahipler onu coşkuyla karşılamışlar, hastalıkları iyileştirmeyi, şeytanı insanların ruhlarından çıkarmayı öğretmişler. Efendimiz Juggernaut'ta, Raja Griha'da, Benares'te ve diğer kutsal şehirlerde 6 yıl kalmış. Brahminler ve Kshatriyas diye bilinen asker sınıfı, kutsal yazıların çiftçi ve tüccarlardan oluşan Vaisya kastına yılda bir kez, köylü ve işçilerden oluşan sudralara ise hiç göstermezlermiş. Ama İssa onları dinlememiş, kutsal yazıları aşağı sınıflara da öğretmeye başlamış. Vaazlarında Brahminlerin ve Kshatriyas'ın, Pravda'yı aşağı sınıflardan saklamak suretiyle günah işlediklerini söylemiş. Bunun üzerine rahipler onu öldürmek üzere tuzak kurmuşlar. Suikast hazırlığını haber alan sudralar İssa'yı o gece kaçırmışlar. Nepal'in güneyine, Himalayların eteklerinde, Sakya kavminin prensi sonradan Gautama adını alacak olan büyük Buda Sakyamuni'nin 500 yıl önce doğduğu yere getirmişler. İssa 6 yılda burada kalmış. Kutsal yazıların mükemmel bir yorumcusu olduktan sonra Himalayalardan ayrılmış. Batıya, Filistin'e yönelmiş. Himis yazmasının tasvir ettiği İsa, insan olan bir tanrı değil, İsa'lık ve tanrılık yolunu bu dünyada yürüyen bir Adem'dir. Bu Ortodoksların bize takdim ettikleri İsa'dan çok farklı bir kavramdır. Yazmaları kaleme alanlar İsa'nın aynı zamanda yeni doğmuş bir bebeğin ruhunda cismanileşen büyük Buda olduğunu söylemektedirler. Doğu dinlerinde Buda'nın yeni bir bedende doğması rastlanmadık bir hadise değildir. Eski çağlarda olduğu gibi gelecek çağlarda da tekrarlanabilir. Şu halde yazmalara göre İsa, Tanrı'nın tek oğlu olarak değil, o yıllardaki tek oğlu ve uzun bir ilahi doğumlar zincirinin halkalarından birisi olarak düşünülmelidir. Bizim öğrendiğimize göre Himis yazmaları halen Roma Katolik Kilisesi'nin elindedir. Vatikan Kütüphanesi'nde bazıları na tamam olmakla birlikte çeşitli doğu dillerinde yazılmış 63 yazma bulunmaktadır. Bu yazmalar Roma'ya Hindistan, Çin, Mısır ve Arabistan'da görevli misyonerler tarafından getirilmiştir. İsa'nın hayatı Papa tarafından bilinmektedir. Ancak Roma Katolik Kilisesi bu bilgileri avam dediği yandaşları ve cemaatleriyle paylaşmamıştır. İkinci yüzyılda apolojistler eski dinlerin hiçbirinin aynı Tanrı'dan neşretmediğine, Hristiyan dini dedikleri ve aslında o sıralardaki tertiplemekte oldukları dinin geçmişle eski ayet dışında hiçbir bağlantısı olmadığına ve bundan önceki dinlerin kurucularının tümünün ya kandırılmış ya cahil ya da iblisin piyonları olduklarına karar vermişlerdi. Halbuki Tibet yazmalarına göre İsa'nın bizzat kendisi Hindistan ve İran metinlerini incelemiş, yoksul kesimlerin yanında yer almış, kendi fil dişi kulesinde oturan ruhban sınıfına meydan okumuştur. O ruhban sınıfı ki daha sonra adına Ortodoks Hristiyanlık denilen dogmaları tertipleyen sınıftır. Roma Kilisesi'nin İsa'nın doğuya yaptığı seyahati anlatan 63 yazmayı saklamış olmasının nedenini yine Tibet metinlerinde görebiliyoruz. Bunlara göre İsa'nın muradı, insanlığa kutsal olanı içselleştirmenin ve sonsuz saadete kavuşmanın mümkün olabileceğini göstermek ve insanlara ruhlarını fani dünyanın prangalarından soyutlayarak cennetin krallığına girmek için ulaşılması gerekli mükemmel ahlaka nasıl erişebileceğini örneklemekteki o krallık değiştirilemez ve ebedi hükümdarının saadet olduğu krallıktır. Bu risaleyi okuyanın idrak edeceği gibi Himis tomarlarında insanın kutsal bir varlık olabilme potansiyeli vurgulanmaktadır. İsa'nın şahsına özgü ilahiliğine değil, İsa büyük yaratıcı, kendi varlığının bir kısmını içine üflediği insanın var olması muammasının sorumlusudur diye haber vermiştir. En yücenin ruhunun bir kısmı insanda yaşar. İnsan doğuştan günahkar değildir çünkü Tanrı'dan bir kıvılcım taşır. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim, kendi gözlerimle gördüğüm metinler, doğuda karma yasaları diye bilinen neden-sonuç ilişkilerini öğretenin de İsa olduğunu kanıtlıyor. Himis yazmalarının 5. babının 23. ayetine göre, kardeşlerini ilahi saadetten mahrum edenlerin kendileri de mahrum olacaklardır. Brahman ve Kshatriya sınıfları Sudra olurken sonsuz olan Sudralarda yaşayacaktır. İsa sonsuz saadete sadece kendimizi arındırarak değil, başkalarının fıtratlarında mevcut asli mükemmeliyeti yeniden kazanmalarının yolunu göstererek kavuşacaksınız diye öğretmiştir. İsa bize Ortodoksların naklettiği asli günahın sözünü etmezken asli mükemmeliyetten bahseder. İblise gelince kötülüğün ruhu dünyada Tanrı'nın çocuklarını doğru yoldan ayıranların kalplerinde yaşar. Burada Zerdüşt rahiplerine ilişkin bu sözlerini İsa'nın Filistin'e döndükten sonra Farisiler için tekrarladığını biliyoruz. İsraillileri insan eliyle yapılan tapınaklara karşı uyarır. Kendi kalbinizdeki kendi tapınağınıza girin. Onu iyi düşünceler ve sabır ve babanıza duyduğunuz sarsılmaz güvenle aydınlatın. Çünkü Tanrı sizi kendi suretinde masum, ruhları arınmış, kalpleri iyilikle dolu yarattı. Kalpleriniz fitne düzenlemek için değil, aşk ve adaletin sığınakları olmak için yapıldı. Onun için diyorum ki kalplerinizi kirletmeyin, çünkü yüce varlık orada yaşar. Ey bu metni okuyan, İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim, insan kalbinin en yücenin istirahatgahı olduğunu ve insanın asli masumiyetini Hristiyanlığın Ortodoksları bize haber vermediler. Oysa bunlar kaybolmuş Hristiyanlığın iki temel unsuruydular. Ve eğer bu Tibet yazmaları İsa öğretisinin sahici metinleri ise neden sakladıklarını anlamak zor değil. Çünkü Yüce Tanrı'nın kalbinde yaşadığını bilen bir Hristiyan, yetkilerini insana günahkar diyen bir ruhbaniyete devretmezdi. Düşünün, neden Ortodoks Kilisesi Pavlus'un Korintoslulara söylediği, "Bilmiyor musunuz ki Tanrı'nın tapınağı sizleriniz ve ruh sizin içinizde yaşamaktadır?" sözlerini göz ardı eder. Neden Musa İbranileri gerçek kimliklerini terk etmekle itham ederken, ben sizler tanrılarsınız dedim ve siz hepiniz en yüce olanın çocuklarısınız, fakat insan gibi ölecek bir prens gibi düşeceksiniz diye uyarır. Ey İsa'ya inananlar, Tibet belgeleri bize İsa'nın kadınlara dair öğretilerini veriyor. Bu öğretiler de bizlerden saklanmışlardı. Bab 12, İsa'nın kadına saygı gösterin çünkü o evrenin anasıdır ve ilahi yaratılışın gerçeği ondadır dediğini yazıyor. İyi ve güzel olanın temeli odur, yaşamın ve ölümün tohumu da odur. Erkeğin varlığı ona bağlıdır, onun tabii ve ahlaki desteği de odur. Sizi acılar içinde doğurur, alnının teriyle büyütür ve ölene kadar ona en ağır kaygıları yaşatırsınız. Kutsayın ve tapın ona, çünkü o sizin tek arkadaşınız, dünyadaki tek dayanağınızdır. Hürmet edin, yüceltin onu, böylece sevgisini, kalbini kazanırsınız. Tanrı'nın tasvibini kazanırsınız, çoğu günahınız affolur. Aynı şekilde karılarınızı sevin ve sayın. Çünkü onlar yarın anne ve bir ırkın atası olacaklardır. Kadınlara anlayışlı olun, onların sevgisi erkeği asilleştirir. Nasırlaşmış kalbini yumuşatır, içindeki vahşiyi ıslah eder, kuzuya dönüştürür. Eş ve anne, size Tanrı'nın verdiği paha biçilmez hediyelerdir. Varlığın en güzel süsleridir ve dünyanın tüm sakinleri onlardan doğacaktır. Tanrı'nın aydınlığı karanlıktan ayırdığı gibi, kadınların iyi niyetleri kötü niyetlerden ayırmaya yarayan ilahi bir yetenekleri vardır. Bu nedenle diyorum ki, Tanrı'dan sonra sizin en iyi düşünceleriniz kadınlara ve eşlerinize ait olmalı, çünkü kadın sizin mükemmel saadeti en kolay bulacağınız tapınaktır. Kendinizi bu tapınağa daldırın. Burada üzüntülerinizi, başarısızlıklarınızı unutacak, komşunuza yardım etmeniz için gerekli kayıp enerjinizi yeniden kazanacaksınız. Onun aşağılanmasına izin vermeyin. Verirseniz kendinizi de aşağılar ve sevgiyi kaybedersiniz ki onsuz burada yeryüzünde hiçbir şey yaşayamazsınız. Karınızı koruyun ki o da sizi ve ailenizi koruyabilsin. Karınız, anneniz, dul ya da değil, sıkıntıda olan bir kadın için yapacağınız her şeyi Tanrı için yapmış olursunuz. İsa kadınları evrenin annesiyle eşitleyerek özgürleştirmeyi öğretmiştir. İsa'nın bu metinlerdeki öğretisi Tertullian, Augustine, Jerome, Epifanius gibi doğuştan şerir olan kadının şehvetin sureti olduğunu düşünen kilise babalarına tamamen terstir. Dostum Swami Abhedananda'nın Himis Manastırı tomarlarına göre Bab 4'te evrenin babası Yüce Tanrı günahkarlara duyduğu merhametten dolayı dünyada insan suretinde belirmek istemiştir. Bu tecessüm ezeli ve ebedi olan yüce ruhtan farklı bir ruh olarak belirmiştir. Tanrı'nın geliş amacı bu ruhun Tanrı ile nasıl bütünleşebileceğini ve sonsuz saadeti yakalayabileceğini göstermektir. Ey imandaki kardeşim, Tibet yazmaları yeni ahitten çok daha eskidirler. İsa'nın görevi Tanrı ile nasıl bütünleşebileceğini ve sonsuz saadeti yakalayabileceğini göstermektir. Ortada Ortodoks Kilisesi'nin anlattığı gibi asli günahın kefaretini ödemek gibi bir durum yoktur. Başka bir Rus kâşif ve sanatçısı Nicholas Roerich, İsa'nın Tibet'teki hayatına ilişkin efsaneleri derledi. Burada da görüyoruz ki İsa, ben insanın olanaklarını göstermeye geldim. Benim yarattığımı bütün insanlar yaratabilirler ve ben neysem bütün insanlar o olabilirler. Bu melekeler tüm milletlere ve topraklara aittir. Çünkü bunlar hayatın ekmeği ve suyudur demiştir. Doğu bakış açısına gömülü bu metinlerde insanoğlunun evrensel kutsiyeti açıkça görülmektedir. Tibet tomarlarında nakledilenlerin hepsinin doğru olmadığını kabul etsek bile, Ortodoks Hristiyanlığın dayattığı düzenin İsa'nın vaaz ettiği değerleri altüst etmiş olduğunu görürüz. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim! 4 İncil'in İsa'nın çarmıha girildikten sonraki hayatına ilişkin muğlak ve mühem olduklarını bilirsin. Matta, onun çarmıhta öldükten bir süre sonra Galile'de bir dağda havarileriyle buluştuğunu ve ben bütün günler dünyanın sonuna kadar sizinle beraberim dediğini söyler ve aniden biter. İsa'ya ve havarilerine ne olduğuna ilişkin başka bilgi vermez. Markos'un İncil'ine sonradan eklenen ayetler, İmdi Rab İsa onlara söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağına oturdu diye son bulur. Dipnot, Kutsal Kitap, Markos 16.20. Luka bazı metinlerde İsa'nın havarilerini Beytanya'ya götürdükten sonra onları kutsayıp ayrıldığını anlatır, bazılarını anlatmaz. Yuhanna'nınki İsa'yı Teberiye denizinde bırakır. Yuhanna İsa'nın yaptığı başka çok şeyler daha vardır. Eğer birer birer yazılmış olsalar dünyaya bile sığmazlardı sanırım der ve susar. Dipnot Kutsal Kitap Yuhanna 21.25. Ortodoks babalar zamanla bu senaryoları uruç diye bilinen dogmaya dönüştürmüşlerdir. Dogmaya göre İsa gökyüzüne, cennete, bedenen yükselir ve o günden beri bedenen oradadır. Hristiyan dogmasına göre uzak bir gelecekte yine bedenen geri gelecek ve dünyanın sonunu getirecektir. Ey imandaki kardeşim, Pravda çok daha farklı olabilir. Resullerin İşleri kitabı, dipnot Yeni Ahit, Acts, İsa'nın sözde urucundan sonra yaptığı işlerle doludur. İsa gerçekten cennette miydi? Ya da cennet dedikleri yeryüzündeki iyilikleri miydi? Zeytin dağından uruç yükselip kaybolması mıydı? Misyonunu sürdürmesini sağlayan dönüşüm olarak yorumlanamaz mı? Korintoslulara 1. mektubunda Pavel, İsa'yı dirildikten sonra havarilerinden başka tam 500 kardeşinin gördüğünü söylüyor. Pavel, İsa'nın çarmıha gerildiğine, gömüldüğüne, dirildiğine şahittir ama uruçtan bahsetmiyor. Hristiyan batınilerinin lanetlenmiş kitaplarını okuyacak cesareti olanlar, ilk Hristiyanların İsa'nın dirilişten yıllarca sonra bile onlara ders vermeye devam ettiğini anlattıklarını göreceklerdir. Ortodoks babalardan 180 yılında yazan Irenaeus, İsa'nın çarmıha girildikten sonra 20 yıl yaşadığını ve ölünceye kadar hocalık yaptığını açıkça beyan etmiştir. Irenaeus saygı duyulan bir alemdir ve daha sonra Katolik Hristiyanlık diye bilinen sistemi oluşturmakla yardımcı olmuştur. Ey bu Risale'yi okuyan kardeşim, bilirsin ki istenmeyen tarihi gömmenin yolu bazı olguları yok saymak ya da inkar etmekten geçer. İsa'nın saklı yılları durumunda da böyle olmuş olabilir. Antakya Piskoposu Ignatius, 1. yüzyılın sonunda Küçük Asya'daki İzmirlilere yazdığı mektupta İsa'nın dirildiği hususunda ısrarlıdır. Dirildikten sonra kanlı canlıydı, ben halen de öyle olduğuna inanıyorum demişti. kilise babalarının 3. yüzyıla kadar sakladıkları, ortaya çıktıktan sonra da yok saydıkları Batıni İncil, Pistis, Sofya, İsa'nın dirildikten sonra 11 yıl havarileriyle birlikte olduğu ve onlara hocalık yaptığı unutuldu diye başlıyor ki, bu cümle bile İsa'nın çarmıhtan sonra bu dünyada kaldığının herkes tarafından bilindiğine işaret eder. Bu bilgiyi de sakladılar. Neden? Çünkü Ortodoks Hristiyanlığını tertipleyenlerin amaçlarına uygun değildi. Şükürler olsun ki herkesi her zaman kandıramazsınız. Kesin olan şudur ki İsa 29 ya da 30'da Pontius Pilate'nin emriyle çarmıha gerilmiş, öldüğü anlaşılınca gömülmüştür. Ancak tarihçiler ve İncil uzmanları 19. yüzyıldan bu yana çarmıhta ölmemiş olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Nitekim kendisi doğuya yaptığı seyahatte yoga ilminin inceliklerini öğrenmiştir. Şu halde İsa'nın ölü sandıkları bedeninin yeniden canlandırılması mümkündür. Mezara konduğunda yaralarının hala kanıyor olması ölü olmadığını kanıtlamaktadır. Arimateyalı Yusuf, Nikodemus ve Essene tarikatına bağlı bazı Yahudiler onu mezardan çıkarmış, yaralarını iyileştirmişlerdir. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim, Ortodoks Hristiyanlık yatırımını İsa'nın çarmıhta günahlarımızın kefaretini ödemek üzere öldüğü kavramına bina etmiştir. İsa'nın çarmıhta ölmediği kanıtlandığında yerleşik Hristiyanlığa düşün ne olur? Düşün, diriliş ve hayat benim diyen birisi ölümün sözde kesinliğini tatmış olabilir mi? İsa'nın çarmıha gerilişi ve dirilişinin ipuçları dünya kurulduğundan bu yana onunla aynı kaderi paylaşan güneş tanrıları ve İsa gibilerin yaşamlarında bulunabilir. Ben gördüm ki çarmıhta ölen ve dirilen en az 12 kişiden bahsedilmektedir. Hindistanlı Krishna, Vitoba, Indra, İranlı Mitra, Mısırlı Osiris, Attis, Küçük Asyalı Promete, Dionysus, Hesus, Asklepios, Adonis, Tiyanalı Apollonius. Bunların bazılarının bahar ekinoksunda çarmıha gerildikleri ve üçüncü gün dirildikleri söyleniyor. Krishna'nın bir ağacın altında otururken bir avcının oku tarafından öldürüldüğü, ateşe düşmüşken dirildiği, gökyüzüne yükseldiği anlatılıyor. Vitoba'nın Roma çarmıhına çakılmış gibi delik deşik elleri ve ayakları var. Indra'nın bedeninde çarmıha çakıldığını gösteren 5 yara var. Promete, Hazar Denizi yakınlarında Kafkaslardaki tepede bir tomruğa çakılı kalsa çivilenmişti. Promete'nin çarmıha gerilmesi, gömülmesi ve urucu İsa'nın başına geleceklerin 500 yıl önceki Atina provasıydı. İran'ın kurtarıcısı Mitra'nın ölüm yortusu ilkbahar ekinoksundadır. Dipnot: İsa'dan 1400 yıl kadar önce Sanskrit yazılarında ve İran Farisi edebiyatında rastlanılan güneş tanrısı kültü. İsa'dan sonra 1. yüzyılda Roma'da görünür. İsa gibi Mitra'da bir ahırda kış solistisinde 25 Aralık bir bakireye doğmuştur. Başında hare olduğu halde resmedilir. Havariliyle son yemeğini müteakip babasına döndüğü anlatılır. Ancak ölmemiş, göğe yükselmiştir. Yeryüzüne tekrar döneceğine, ölüleri dirilteceğine, hüküm gününden sonra günahkarları cehenneme göndereceğine inanılır. Mitra'ya iştirak edenler vaftizden sonra ölümsüz olurlar. Mitra kültünün müritlerinden Roma İmparatoru Konstantin, 313 yılında 25 Aralık'ı Mitra'nın resmi doğum günü ilan etmiş, ancak ihtida ettiği dinin Hristiyanlık olduğunu söylemiştir. Mitra kültü ile Hristiyanlık arasındaki benzerlikten bazıları İsa'nın bir pazar günü dirilmiş olması nedeniyle kutsal gün olması, Mitra'ya tapanların papa dedikleri liderlerinin zaman içinde Vatikan'daki papaya dönüşmüş olması, Miyazda denilen Aşa-i Rabbani'nin Katolik'te Misa adını almasıdır. İsa gibi Mitra'nın da dirildiği ve rahibin "Üzülmeyin ey inananlar, Tanrınız ölümden yükseldi, onun ağrı ve acıları sizin kurtuluşunuz olacaktır" demiştir. Mitra'nın iştirakinde onun benimle, benim onunla tek vücut olabilmemiz için bedenimden yemeyen, kanımdan içmeyen kurtarılmayacaktır sözleri aynen tekrarlanır. Kilise babalarından Tertullian bu cümleyi gördüğünde bunu yazanın İsa'nın sözlerini yüzler yılı önceden kestiren ve karmaşa yaratmak isteyen iblis olduğunu iddia etmiştir. Kadim Mısır'ın kurtarıcı tanrısı Osiris, sefil kardeşi Set tarafından katledilmiş, tabutu Nil'e atılmıştı. Osiris'i dirilten Isis yer altına inmiş, ölülerin yargıcı olmuştur. İsa'nın akranı olan Tiyanalı Apollonius'un büyük piramitte bir inisiyasyon törenine katıldığı için çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve üçüncü gün dirildiği anlatılır. Dipnot: Masonlar maddi dünyanın kısıtlamalarından, hırslarından arınıp, harici alemi terk etmek üzere ölüp saf ve temiz bir insan olarak yeniden doğmak üzere islahat yoluna kabul törenleri. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim, bütün bunlar tesadüf olamaz. Ortak bir kaynaktan yayılmış olmalıdırlar. Bu kurtarıcı zatların hemen hepsi tarihi kişiliklerdir. Aralarından bazılarının efsanevi olması kaçınılmaz. Ama hepsi sembolik ya da değil, ölümü ve dirilişi tanımış insanlardır. Yunanistan'da, İran'da, Mısır'da, Hindistan'da ve Suriye'de insanın ruhani uyanışını takiben bir dizi mertebeden geçtiği bilinirdi. Bu mertebelerin her birine geçişte bir üyeliğe kabul töreni yapılırdı. Varılan son mertebe adayın apoteosis denilen kutsallığa erişmesiydi. Aday bu aşamada ilahi olanla bütünleşir ve Tanrı insan hüviyetini kazanırdı. Ancak bu aşamadan önce adayın ölümü fethetmesi gerekirdi. Çarmıha gerilme ve gömülme bu amaca hizmet eder, dirilme adayın galibiyetini simgeler. Ey kadim dinlerin muammalı törenlerini anlatan metinleri okuma cesaretini gösteren mümin! Benim vaktim kalmadı. Ama sen okursan göreceksin ki Plutark'tan Filostrates'e akil adamların tarif ettikleri kabul törenlerinin hemen hepsi İsa'nın çarmıha gerilmesi, ölmesi ve dirilmesinin senaryosunun tıpkı basımıdır. İsa kendisini kadim ermişlerin tecrübelerine gark etmiştir. Davut'un ruhu çarmıha gerildiği o karanlık gecedeki "Tanrım, Tanrım beni niçin gözden çıkardın? Kurtuluşumdan, iniltimin sözlerinden niçin uzaklasın? Ey Tanrım, gündüz çağırıyorum fakat cevap vermiyorsun. Ve geceleyin fakat bende rahat yok, sen ise Kuddüs'sün. Fakat toprak kurduyum ben, insanların yüz karasıyım, kavmimin hor gördüğü. Su gibi döküldüm, bütün kemiklerim eklemlerimden çıktı. Yüreğim bal mumu gibidir, içinde eriyor. Ve beni ölüm toprağına koydun. Şerirler takımı çevremi sardı, ellerimi ayaklarımı deldiler. Bütün kemiklerimi sayabilirim. Onlar bakıyorlar, gözlerini bana dikiyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyorlar. Libasıma kura atıyorlar haykırışı. İsa'nın çarmıhtaki haykırışıdır. Dipnot Mezmurlar 22. Ve bu haykırış evrensel bir çığlıktır. İsa'nın ruhu bedeni çarmıhtayken ondan ayrılmış, Asuman'daki cenneti geçmiş, mezardaki bedenine geri dönmüş, tekrar onun içine girmiş olabilir. Yaşadığı batıni bir ölümdür, fiziki değil. Ortodoks Hristiyanlık, İsa'nın fiziki bedeninin dirildiğinin 40. günü cennete yükseldiğini ve o zamandan beri orada kaldığını söyler. Ama elimizde başka kanıtlar var. Batıni İncil bize göğe yükseldiği söylenen zamandan 11 yıl sonra Zeytin Dağı'nda havarileriyle sohbet ettiğini söylüyor. İsa uruç etmiş ve fakat aynı gün geri dönmüştür. İkinci gelişi Ortodoks geleneğinin bize öğrettiği gibi belirsiz bir uzak gelecekte değildir. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim! 2000 yıldır İsa'nın inişini kaçırmamak için bizi gözlerimizi gökyüzüne dikili bekleten Ortodoks geleneği, bu bekleyiş sırasında müminin ne yapması gerektiğini söylemedi. Kadim metinleri kaybetmeselerdi İsa'yı örnek alabilir, onun yolunu izleyebilir, kendimize ve kozmosa ilişkin ilahi pravdaya ulaşabilirdik. İnsanoğlunun ruhani kimliği kadim Hristiyanlığın antropos ya da ilahi insan, Petrus'un gönül adamı, Pavlus'un deruni insan dediği mertebeye varmasına müsaittir. Dipnot, Petrus'un birinci mektubu 3.4, Pavlus'un Romalılardaki 7:22. Ne yazık ki Ortodoks Hristiyanlık asırlarca İsa'nın yükselişini maddeci bir kavrama dönüştürmüştür. İsa'ya nüfuz etmekse onun asla gerçekleşmeyen gelişini belirsiz bir tarihe ertelemek, Ortodoks Hristiyanlığının ölümcül bir hatasıdır. Doğu geleneğinde önemli olan ruhun tanrısıyla fena fillah olmasıdır. Bunu başaran insanların madde üzerinde toplam hakimiyet kurma melekesiyle lütuflandırıldıkları bilinir. Mahayana Budist geleneğinde uzman olan İsa bu insanlardan birisidir. Kersten İsa'nın dirildikten sonra Şam'da bugün hala Mayu'am-ı İsa, İsa'nın yaşadığı yer olarak bilinen mahallede yaşadığını söyler. İranlı alim Kavant Şam'dan Urfa'ya geçtiğini, orada Nusaybin kralını tedavi ettiğini anlatır. Karadeniz'de görüldüğüne dair kaynaklar vardır. Petrus'un kendisi onu Roma'da gördüğünü söyler. Roma dışında Appian yolundaki küçük kiliseyi ziyaret edenlere İsa'nın ayak izleri gösterilir. İsa'nın İran'dan Keşmir'e kadar gittiği o güzergahta onlarca yerleşimin adının İssa olmasının tasdiğindedir. Afganistan'da dervişlerle birlikte olduğunu da Michael Burke'den öğrendik. Dipnot, Michael Burke, Among the Dervishes, Dervişler Arasında'nın yazarı. Batı Afganistan'ın Herat şehrinde yaşayan Müslümanlar Meryem oğlu İsa'nın sözünü tutarlar. Buna göre İsa ezelden beri Tanrı olmayıp iyiliği ve fedakarlığıyla Tanrı'nın oğlu olmaya hak kazanmıştır. İlahi bir kişilik olmasının nedeni budur. Kendisinden sonra gelen Yuhanna da zamanının en yüksek mertebesine erişmiştir. Ancak Yuhanna su ile, İsa ruh ve ateşle vaftiz eder. Keşmir'in ilk Müslüman tarihçisi Molla Nadiri, Raja Godadatta'nın hükümdarlığında, İsa'dan sonra 49-109, kutsal topraklardan Keşmir Vadisi'ne gelen Yüz Asaf diye bahsettiği İsa'nın kendisidir. Çünkü İsa, Hazreti Süleyman'ın vezirinin adı olan bu ismi kullanmıştır. Molla Nadiri, Hintlilerin bir kitabında bu Resulün gerçekte Hazreti İsa, yani ruh Allah olduğunu yazdığını gördüğünü söyler. Aziz Keşmiri, Mir Muhtun Rausatu Safa adlı İran tarihi kitabının 120-135. Sayfalarında İsa'nın Nusaybin'e geldiğini, kendisine çok gezen birisi olduğu için Mesih dendiğini söyler. 5. yüzyılda yazılmış Bhavishyat Mahapurana isimli kitabın 9. cildinde Hun topraklarında Kuşan İmparatorluğu'nun Ladakh bölgesinde yaşayan Kral Shalivaha'nın dağda gezerken beyazlar giyinmiş bir adamla karşılaştığını, ona kim olduğunu sorduğunu yazar. Ermiş, bana Tanrı'nın bakireden doğma, Pravda peşinde koşan oğlu İsa Mesih derler diye cevap verir. Kral hangi dindensin diye sorduğunda cevabı şöyledir. Ben artık hakikatin hüküm sürmediği, şeririn sınır tanımadığı yabancı bir ülkeden geldim. İnançsızların dünyasında Mesih suretinde belirdim. Ama barbarların iblisi İhamasi karşıma çıktı. Ey güçlü kral, bana kulak ver. İnsanlar ruh ve bedenlerini arındırdıktan sonra adalet, hakikat, niyet ve ruh bütünlüğü aracılığıyla ışığın merkezindeki İsa'yı bulacaklar. O zaman güneş kadar sağlam duran Tanrı, gezgin ruhları kendi ruhuyla birleştirecek. İblis yenilecek, saadet veren İsa'nın sureti insanların kalplerine çıkmamak üzere yerleşecek. Ey İsa'nın aşkında yücelen kardeşim! İsa'nın Hristiyanlıktan muradı tüm insanlığın Tanrı'da bütünleşmesiydi. İnsanoğlunun nihai hedefinin ışığın merkezindeki İsa'nın yolunu bulmasıydı. İsa kendisini güneş ve Tanrı'nın güneşi olan oğlunun ruhani kalbiyle özdeşleştirdi. Arınmayı, duayı ve Tanrı ile bütünleşmeyi vurguladı. Bahsettiği inançsızlar, Ortodoks Yahudiliğin önde gelen adamları, Farisiler, Sanhedrin ve Roma İmparatorluğuydu. Filistin'de iyilikleri için uğraştığı insanlar da onu kurtarmak için ne bir şey yaptılar ne de Mesih olduğunu kabul ettiler. İsa'nın kilise ve devletin eliyle çarmıha gerilmiş olması, şeririn sınır tanımadığının delilidir. İsa'nın terk edip Pravda'yı bulabilmek için yollara düştüğü ülke böyle bir ülkeydi. Ey bu Risale'yi okuyan kardeşim, bilesin ki elimizde İsa'nın son yıllarını Keşmir'de geçirdiğine, orada öldüğüne ve gömüldüğüne dair 21 tanesi yazılı kayıt olmak üzere sayısız delil var. Srinagar'daki türbesi isimlerinden birisi olan Yüz Asaf Türbesi olarak halen İsa ruhu ilah ziyaretle acı olmak isteyen Müslüman, Hindu, Budist ve Hristiyanların akılına uğramaktadır. Eski İsrail'in mütevazı türbenin önemini hatırlayan çocukları, gömüte Hazreti İsa sahibin türbesi demektedirler. İsa'nın türbesinin Müslüman, Hindu, Budist ve Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor olması, onun doğuda öğretisi tüm dinlerde geçerli evrensel bir peygamber ve hoca olarak tazim edildiğini gösterir. Doğulu inananların İsa'ya bir tanrı ya da tanrının kendisi olarak değil, tanrı tarafından dünyaya ilahi bir görevle gönderilen insan olarak gördüklerini gösterir. Batılı Hristiyan dünyasının tertiplediği dogmaların ona inananlar nezdinde hükmü olmadığını gösterir. Yüz Asaf, İsa'nın son günlerinin hikayesi, Balavhar ve Budason'un kitabının 285-286. Sayfalarında var. Ababit isimli müridinden kendisi için toprağı tesviyelemesini istedi. Sonra düzeltilmiş toprağın üzerine kuzey-güney istikametinde uzandı, yüzünü doğuya çevirdi ve göçtü. Bu göçüş doğuda Mahasa Mathi diye bilinen dünyevi duygulara tümüyle son verilmesi, ilahi olana massolunma halidir ki batıda buna uruç denilmiştir. Ben diyorum ki İsa'nın anlattığım şekildeki göçüşü Ortodoks Hristiyanlığın bize telkin ettiği gibi bedeninin fiziki olarak yükselmesinden daha az ruhani değildir. İsa'nın uruçu kavramı daha sonra onun hizmet etmeye geldiği insanlardan tamamen farklı, eşsiz bir tanrı olduğu şeklindeki Ortodoks dogmasına uydurulmuştur. Ey İsa'nın aşkında bütünleştiğim kardeşim! Kendi ebedi yaşamına giden yolu kendisi seçmiş olan Hristiyanların ruhani tarihlerine müdahale etmek gibi bir arzu içinde olmadığımı unutma. Ve bu metnin kendisine yararı dokunmayacak, kendisi için niyetlenilmemiş bir Hristiyanın eline geçmesine izin verme. Mihail Dimitriyeviç ihtida etmiş Hristiyanlığa balta ile saldırıyor diyenlere, Peder Grinko'nun saldırdığının Hristiyanlık değil, insan yapımı dogmalar olduğunu bildirmekten geri durma. Asıl Hristiyanlığın Hristiyan batıniyesi diye horlanan kadim metinlerde saklı olduğunu unutma. İnsanoğlunda bir İsa bilincinin olduğunu ve ilahi bir kıvılcım olan bu bilincin İsa'nınkiyle ölçüşebilecek bir yangına dönüştürülebileceği olan inancını asla kaydetme. Kötülüğün sırlarına dair diğer bilgileri aramaktan vazgeçme. Işığın merkezindeki İsa yardımcın olsun. İsa'ya duyduğum aşk ile Peder Mihail Dimitriyevich Grinko.